Ahzab 51. ayetten itibaren sayfa 424. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıbni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlül ukleten lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim ve ma tevfiki illa billah. Evet. Sallu ala Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Rabbi şrahli sadri. Evet, Ahzab suresinin 51. ayetinde devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu ayetler Peygamber Efendimiz'in evlilikleriyle ilgili. Bir kısmı direkt şahsını ilgilendiren, bazısı şahsını ilgilendiriyor gibi gözüküp aslında bütün müminlere nasihat olan ayetler. Çok uzun bir bahis bu. Çok değişik tefsir kitaplarında çok geniş tafsilatta alınmış bir konu. Çok fazla tafsilata, ayrıntıya girmek istemiyorum ama konu gereği bu şey yapıyor. Bir de bir sürü kavram var. Hani mehir gibi, talak gibi, muta gibi değişik kavramlar var. Onları da açıklamak gerekiyor. Yine devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Turci men teşâ'u minhünne. Zevcelerinden, onlardan, yani onlarından kastın zevceler olduğunu biliyoruz. Dilediğin kimseyi geri bırakırsın. Ve tu'vi ileyke men teşâ'u. Dilediğinin de yanına alırsın demiş burada. Barındırırsın. Şimdi Peygamber Efendimiz'e hitap bunlar. Evlilikleriyle ilgili Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tavsiyeleri, emirleri, bildirileri. Şimdi biliyorsunuz birkaç ayet önce, birkaç sayfa önce kendisinden nafakalarını artırmalarını isteyen, ganimetlerden daha fazla pay almak isteyen, dünyalık isteyen hanımlarına karşı Peygamber Efendimiz serbest bırakılıyordu. Onları serbest bırakmasını emrediyordu. Neyi tercih edeceklerse kararlarını vermelerini istiyorlardı. Bir rivayete göre bütün hanımları, bir rivayete göre biri hariç bütün hanımları Allah ve Resulünü tercih ediyor. Ama olay bitmiyor. Peygamber hanımları arasında da kıskançlıklar oluşuyor. Peygamber Efendimiz de bu durumdan çok rahatsız. Hatta bir ay süreyle kendini geri çekiyor onlardan. Ayrı yatıyor. Ayırıyor. İşte burada da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bir serbestiyet getiriyor. Diyor ki, istersen zevcelerinden dilediğin kimseyi geri bırakır, dilediğini yanına alırsın diyor. Şimdi burada ilk kelime türci kelimesi. Burada bunun asıl kelime reca. Hani havf ve reca halinde olmak var ya, ümit halinde olmak. Ama burada farklı bir baptan gelmiş, ifal babından gelmiş. Bu bapta olunca kenarda bekletme anlamına geliyor. Peki bunun o ummak kelimesi, ümit etmek kelimesiyle bir alakası olması lazım. Çünkü Arapçada bir kelime çok büyük bir anlam kaybına uğramamışsa kök olan kelime ile muhakkak ilişkilidir, bağlantılıdır. Hele hele bu Allah'ın alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın kitabında varsa muhakkak o kök kelimenin anlamlarıyla da düşünmek gerekir. Burada ümit halinde karşındakini ümit halinde rahmet ümit edici halde kenarda bekletmek anlamına geliyor. Yani öyle bir geriye bırakılıyor ki o kişiler her an hani futbolcunun oyuna girmek için yedekler var ya bir ümit içindeler. Ha hemen girecek şimdi gireceğim şeklinde bir şey var. O şekilde bir geri bırakma bu şekilde. Dilediğin kimseyi ise bu ikinci kısmında diyor ki tüvi. Bu kelime daha evvel geçmişti. Üzerine bayağı durmuştuk. Kökü bunun eveye barındırmak anlamına geliyor. Hatırlıyorsunuz bunun cennetle ilgili ayetleri geç bir önceki surede işlerken cennetül mevva demiştik. Cennetül mevva'yı bayağı işlemiştik. Orada bir yetimin sığınma duygusu var biliyorsunuz. İhtiyacı var. Annesi babası yok yetim ve öksüzün. Bir yere sığınma arzusu var. İşte bu sığınma arzusuna e ve ye ile karşılık veriliyor. O duygunun ismi e ve ye. Yani barınma duygusu. İhtiyaç sahibi bir barınma duygusu var. Himaye duygusu da denilebilir. İşte burada tübbi derken burada dilediğini yanına alırsın diyor. Dilediğini barındırırsın. Yani Peygamber Efendimiz'in zevceleri yani bizim annelerimiz öyle duygu içindeler ki eşleri olan Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz'in onları yanlarına alması onların barınmaları gibi oluyor. Aynı bir yetim kişinin barınması gibi. Yani kelimelerin asıllarına girilirse o duygusal kısmı o zamanın psikolojisi haleti ruhiyesi daha iyi anlaşılıyor. Yani öyle bir geri bırakıyor ki küskünlük yok Resulullah'ın hanımlarının. Yani Resulullah öyle bir şekilde onları erteliyor ki sıralarını, açıklayacağım o sıralarını. İçlerinde büyük bir şey kalmıyor. Yani niye? Efendim?
Umut var.
Umut bırakacak şekilde. Yani karamsarlık yok, yani kızgınlık yok. Öyle bir şekilde de yanına alıyor ki barındırmış oluyor onu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz o devirde de öyle çok hanımı var. Aşırı anlamında söylemiyorum. Bunlardan kasım deniyor. Sıra gözetmekmiş bu kasım. Yani belirli bir zamanlarda belirli hanımlarına zaman ayırıyor adalet konusunda. Ama bu ayetten sonra özellikle de hanımların o kendi aralarında kıskançlıkları, dünyayı tercih etmeleri gibi şeylerden ötürü böyle bir serbestiyet verilmiş Peygamber Efendimiz'e. Bazı tefsir kitaplarında Peygamber Efendimiz'in buna uymadığı, yine eski sırayı gözettiği, bazı tefsir kitaplarında da bazı hanımlarını ertelediği, işte bu ayete göre bazıları da yanına aldığı odalarına gittiğiyle ilgili rivayet var. Sevde annemiz var. Sevde annemiz Peygamber Efendimiz'in ikinci hanımı. Şimdi ilk hanımı biliyorsunuz Hazreti Hatice. Herkesin ilk Müslümanlardan hatta bence bir numara. Kendisi vefat ettikten sonra hicretten bir süre evvel Peygamber Efendimiz'i Hazreti Sevde ile evlendiriyorlar. Hazreti Sevde annemiz yaşlı ve kilolu bir annemiz. Yani ev ihtiyaçları karşılansın şeyiyle ve Sevde annemiz de ilk hicrete de Habeşistan'a ilk şey yapanlardan hicret edenlerden birisi. Zannedildiği gibi Hazreti Ayşe ikinci hanımı değil. Arada Sevde var. Hazreti Sevde var. Medine'ye gittiğinde Hazreti Ayşe ile üçüncü evliliğini yapıyor. Ve Hazreti Sevde, bunu niye anlattım? Sevde annemiz yaşlı olduğu için sırasını Hazreti Ayşe'ye veriyor. Büyük de bir fedakarlık o şeyiyle. Evet, büyük bir fedakarlık. Çünkü yani eş durumu da olan kim yani? Bu anlamda da var. 2-3 hanımıyla da sebebini bilmiyorum. Vardır muhakkak bir sebebi. Bu tehir ettiği, kenarda beklettiği, işte turci dediği 3 tane de hanımı var ayrı yeten. Devam edelim. Azlettiğin zevcelerinden birini tekrar talep ederek yanına almanda sana vebal yoktur. Burada da azalet geçiyor. Azlettiğin diyor zevcelerinden birini. Hani yukarıda turcuyu kenarda alıkoyduğun var ya, onu da başka bir fiille ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Azlettiğin zevcelerinden birini tekrar talep ederek yanına almanda da sana bir vebal yoktur diyor. Cünahın diyor.
Azletme umumluğundan...
Hayır değil, boşama değil. Yani bazı tefsirciler bunu boşama olarak yorumlamışlar ama şeyi yok. Zaten daha sonraki ayetlerde onu çok uygun olmadığıyla ilgili bir şeyi var. Açıklanacak oradan. Günah yoktur derken bu ifade, günah yoktur ifadesi Kur'an-ı Kerim'de bazı mevzular için geçiyor. Mesela sefer namazıyla ilgili şeyde geçiyor. Sana bir günah yoktur diyor. Bu da tavsiye değildir. Günah yoktur ifadeleri geçtiğinde. Yani asıl murad edilen o değildir ama hani günah yoktur anlamında bir ifade. Bazıları onu ruhsat olarak kabul etmiş ama kesinlikle bir teşvik değil. Bunu unutmamak lazım. Yani bazı konularda Kur'an-ı Kerim'de geçerken şu an ayrıntı olmasın diye açıklamıyorum. Günah yoktur ifadesini rahatlatma, hatta teşvike varan ifadelerle şey yapmış ama farklı bir ifade, günah yoktur diyor sadece. Zalike edna, bu ifade ilginç burada. Edna en düşük demek, en yakın demek, en aşağı demek. Bunun tersi ala, en yukarı anlamına geliyor. Burada en düşük derken, en yakın derken, en uygun anlamında. Yani akla en uygun olanı, akla gelen çözümler içerisinde en yakın olanı, uygulamaya en müsait olanı anlamında kullanılıyor. Yani azlettiği zevceleri tekrar yanına talep ederek almak anlamında bu şey. İfade. Ama orada edna kelimesinin geçmesi de ilginç. Neden aynı zamanda aşağı anlamında kullanılıyor? Burada da işte günah yoktur var ya, onunla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Peki neye en uygun olan buymuş? En takarra e'yunu hünne. Onların gözlerinin aydın olması. Bu kürrete aynin vardı, hatırlıyor musunuz? Yine bir önceki surette göz aydınlığından bahsetmiştir cennet nimetleri arasında. Yani insanlar cennete girdiklerinde öyle şeylerle karşılaşacaklar ki gözleri aydın olacak. Hani şöyle açıklamıştık, hatırlıyor musunuz? Birisine gözün aydın dediğinde aslında o bir temenni değildir. Ondaki mevcut durumun izahıdır. Öyle bir haleti ruhi içindeler ki o hal bunu sağlıyor. Bu kurra kelimesi iki anlama geliyormuş. Birincisi soğuk anlamına geliyormuş. Bunu fazla teferruata girmek istemiyorum da hani merak edenler vardı, onun için şey yapıyorum. Soğuk anlamına geliyormuş. Gözle soğuğun birleşmesini de şöyle izah etmişler büyük Arapça kamuslarında. Bir soğuk gözyaşı var, bir sıcak gözyaşı var. Sıcak gözyaşı üzüntüden akıtılan gözyaşı, soğuk gözyaşı da sevinçten akıtılan, hani sevinç gözyaşları var ya öyle. İşte bunun gurra aynı kökle ifade edilmiş olması gözlerinden o memnuniyet, mutluluk yaşları akıtacak şekilde bir göz aydınlığı olarak ifade edilmiş. Zaten yukarıda da hani dilediğini yanına alırsın derken de hani bu barındırma, yetimin barındırması gibi olunca işte o kenara bırakılan hanımlarının daha sonra onun tekrar yanına almasıyla nasıl bir haleti ruhiye içinde olduklarında Kur'an çok güzel bir şekilde bunu ifade etmiş. aynı şeyin meva cennetleri içinde söylenilmiş olması onun bir anlamda cenneti oluyor bayanları. Nasıl ki bir çocuğun cenneti, ben diyorum ki çocuğun bu dünyadaki cenneti annesi diyorum. Anne kucağına geldiği zaman müthiş memnun ya. Yani bazen baba kucağı o kadar şey yapmıyor. Ana kucağına geldiği zaman çocuk ağlamasını kesiyor bilmem ne. Yani mevası işte o. Evet. Onların gözlerinin aydın olması diyor. Burada eyyûnü hünne derken onların gözlerinin, bakın şey olmasa, burada Peygamber Efendimiz kastedilmiyor. Yani aslında o yapılan davranış kadınlar için. Kadınların mutluluğu için. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisiyle o me'ra diyaloğunun yaşanmasıyla zaten gözü aydın. Amin inşallah. Olacak inşallah. İşte o mekva cenneti nasip olursa şeyde o şey suresinde var ya, seni yetim bulundurduk da barındırmadık mı diyor ya. Hangi sureydi o? Ya İnşirah. Pardon, telefondan geldi cevabı. Ve duhada. Ve vecedeke yetimen fe'ava. Seni yetim buldu da fe'ava. İşte o aynı kök, o meva kökü yukarıdaki iyi kökü. Seni yetim buldu da barındırmadı mı? İşte o derin boyutlarında işte onun ne olduğunu çok iyi anlıyoruz.
Peygamber'e söylüyor değil mi? Peygamber'e İnşirah'ta bu duadaki ifadeleri Peygamber'in hüznünü veya hani nasıl diyeyim?
Evet. İşte peygamber bahsine geçelim. Şöyle. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan. Ama bir insan. Biraz genişinden alayım. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normal bir biyolojide, insan biyolojisinde, ama biliyorsunuz Allah-u Teala'nın zatını anlamak mümkün değil. Ancak Esma-i Hüsnalarıyla güç ve kudretleri anlaşılabiliyor. Zaten bütün kainata da esmalarıyla tecelli ediyor. Bütün insanda da yarattığı mahlukat içerisinde insan da en fazla esma tecellilerin olduğu bir, onun da kemaliyete daha fazla yaklaştığı mahlukat. Bu insan içerisinde de en üst konumda kim var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu durum böyleyse, ki böyle, Peygamber Efendimizin bütün hissiyatı normal herhangi bir insandan çok daha fazla. Yani bir şeye celallendiği zaman, kızdığı demiyorum, celallendiği zaman herhangi birisinden çok fazla celalleniyor. Bir şeye duygusal olarak sevindiği vakitte herkesten çok daha fazla oluyor bu. Yani bizdekilerden biraz daha fazla. Bizlerde bir esmanın tecellisi diğerlerine göre daha fazla. O kişiyi zaten biz o şekilde övüyoruz. Ne kadar halim selim bir insan diyoruz. Ne kadar celal diyoruz. Ya da ne kadar cömert diyoruz. Ama Peygamber Efendimiz de bu sallallahu aleyhi ve sellemle en kamil şekilde. Dolayısıyla üzüntüleri ve sevinçleriyle, yani nefsinin katılmadığı, üzüğü doğal olan Allah'ın muradı ilahisi içerisinde olan duygulanımları da çok fazla. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Hani hep peygamberimize teselli için diyorsunuz ya o ayeti kerimelerde. Öyle olan birisi aynı zamanda dünyada yaşayan herhangi bir insana göre de yine zorluklar içerisinde şey olmuş, büyümüş. Düşünsenize baba yokken doğuyor, şeyde de annesi de 6 yaşındayken diyor. Zaten o süre içerisinde de süt annesinde. Dedesi koruyor, muhafaza ediyor. O da vefat ediyor. Bu sefer de amcasının yanında şey oluyor. Bütün kızları, çocukları kendinden evvel vefat ediyor. Bakın yani evlat acısını çok ciddi şey alıyor. Şimdi bakın herhangi birisine Allah göstermesin evlat acısının şeyini düşünün. Onun çarpı 7 olduğunu düşünün ve bunun normal bir insanın yüzlerce katın olan bir duygusallık potansiyelinde olduğunu düşünün. Ve bir de iman bağı var. Yani hani bir şey üzülürken de Allah'ı incitmemek boyutunda bunun hassasiyeti de olduğunu düşünün. Yani işte bir de ayetleri böyle düşününce çok farklı. Yani tamam Resulullah insan ama insan. Ve bu etna en uygun olan aynı zamanda neymiş? Onların üzülmemeleri içinmiş. Veda tahzenle, yani burada hüzün kelimesi var. Yani tamam kenarda bekliyorlar, hani bir ümit içinde bekliyorlar ama bir hüzün de var. Yani bir kırgınlık bilmem fazla olumsuzluğu yok ama hüzün var. Hüzünü hatırlıyor musunuz? Geçen senelerde şey yapmıştık. Bir ayrılıktan dolayı oluyor hüzün. Hani ahirette onlar mahzun da olmayacaklardır derken müminler için sadece üzülmeyeceklerdir yok. Hani geçen hafta mı ondan önceki hafta en büyük cehennem azabının ateş değil de kendi yaratanıyla orada mülaki olduktan sonra ondan cehennem sebebiyle ayrı kalmaktan ötürü olan, eyvah ben ne yaptım, neyi kaçırdım demek olan azap olduğunu öğrenmiştik hatırlıyorsanız. İşte mahzun olmayacaklardır derken ahirette mümin için, işte bu anlamda mahzun olmayacaklar da var içinde. Yani diğerleri mahzun olacaklar ama mümin mahzun olmayacak. Bu çok önemli. Yani biz bu dünyada Allah gayb. Yani aslında her şeyde yani bunu anlatması zor da.
Hazır ve nazır.
Hazır ve nazır ama görmeden biz iman ediyoruz. Yani iman boyutunda gayb. Yanlış anlaşılmasın. Yani alimül gaybi ve şehadet konusunda değil. Biz görmeden hislerimizle, duygularımızla iman ediyoruz. Ama ahirette mülaki olacağız inşallah. İşte mahzun olmayacaklar derken bu ayrılık acısının verdiği hüzün onlar için olmayacak. O da çok büyük, çok büyük, çok büyük bir nimet yani. Ve ne içinmiş aynı zamanda bu en uygun olan? Ve ya ve yerdana bima ateyte hünne küllü hünne ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmaları için. Buradaki yerdana'daki kök kelime rıza. Hani Allah'ın rızası diyoruz ya. Buradaki o. Onların razı olmaları için bir ayette vardı ya. Velesevfe yutike rabbuke feterda. Allah ileride sana verecek, sen de razı olacaksın. Yine o işte bugün hep duhada oluyor. Tatmin olmak gibi bir razı olmak burada. Telefonda biri arıyor ama inşallah Kur'an şeyinden değildir. Olsa da zaten bağlayamam, o yüzden bakamıyorum. Hakkını helal etsin. Kimse. Bima şu şeyle hoşnut olması için, razı olması için, tatmin olması için ateyte sen verdin kime? Hünne onlara. Küllü hünne hepsine. İşte bu küllü hünne denmesi demek ki hanımlarının bazı istisnaları olmadığı için. Hani dediniz ya siz hani bir boşanma gerçekleşmemiş midir? Bunların işareti gibi geldi bana. Demek ki burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar da tekrar bir araya geliyor ama haşa kös kös oturmuyor. Bir şeyler veriyor onlara. Muhabbetini veriyor, sohbetini veriyor, gönül hoşluğunu veriyor, belki hediye veriyor. Yani maddi ve manevi bir veriş içerisinde. İşte onlardan da hanımları razı oluyor. Hani peygamber aynı bu halde olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evliliklerine ne diyor? Sen ona cariye ol ki o da sana köle olsun diyor.
Çok güzel.
karşılıklı diyaloğun vermenin razı olma boyutunda evlilikte ne kadar önemli olduğunun göstergesi bu. Bunun da tavsiye eden yapmaz mı ki Resulullah? Onun yaptığında Allah'ın kitabında Allah-u Teala'nın da senin verdiklerinle onlara, onların da razı olmaları için. Yani Allah-u Teala Resulü ya, verdiğinin razı olacağını haşa bilerek yani bunu söylüyor. Şimdi, ve küllühünle, hepsi istisnasız. Yani bazısı razı olacak da bazısı razı olmayacak değil. Hepsi.
Kıskançlık sorununu ortadan kaldırıyor.
Evet. Ama yine de diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis kitaplarında çok net geçiyor. Ya Rabbi diyor, sen benim, işte bu şeyde geçecek burada, bir sonraki ayete geçiş olsun. Ya Rabbi sen benim kalbimle olanları biliyorsun diyor. Yani tamam ben adil davranmaya çalışıyorum diyor. Ama diyor yani kalbime söz geçiremem ki diyor. Yani gönül diyor hepsini aynı derecede sevemiyor. Mesela içlerinde en çok sevdiği biliyorsunuz Hazreti Ayşe annemiz, onunla şeyi. Hepsiyle aynı şey de olmuyor. Mesela Hafsa anamızla çok geçinemezdi Peygamber Efendimiz. Hafsa anamız da Hazreti Ömer'in kızı. Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla çok ciddi bir gönül bağı var. Ama şeyle bilmiyorum artık. Onlar hani bu kitaplarda yazan, ya haftalardır okuyorum, o kadar bulur ki böyle o hanımıyla, o hanımla çok ilginç şeylerden birisi. Allah kalplerinizde olanları bilir diyor. Bakın, vallahu ya'lemu ma fi kulubi küm. Küm ne demek? Sizler demek. Bak, kulubi ke demiyor. Senin kalbinde olanı bilir demiyor. Kulubi kün ne demiyor? Hanımların kalbinde olanı bilir demiyor. Sizin kalbinizde olanları bilir derken kim kastediliyor? Bu Kur'an'ı okuyan, şu anda okuyan bütün müminler. Neden birdenbire bize geldi diyor laf? Hepimiz güldü, yok değil. Arkadaşlar şimdi Peygamber Efendimiz'in evlilikleri de okuyoruz ya. Bir sürü hanımı var. Herkesin kalplerinde farklı düşünceler olabilir. Allah-u Teala uyarıyor. Yani ki bunu oryantalistler çok kullanmışlar bu ayetleri. Yani Peygamber Efendimiz bu çok evlilikle ilgili çok ağza alınmayacak sözler söylemişler, şey yapmışlar. Başka dinde olanlar da, İslam düşmanları olan da. Şimdi Allah'ın Resulü'nü tam olarak konumunu anlayamamış olanlar da içlerinden bazı şeyler geçirebilirler bu konuda. İşte Allah-u Teala diyor ki Allah kalplerinizde olanı çok iyi bilir diyor. Yani biraz kalbinize diyor dikkat edin bu konuda. Çünkü bunların hepsi Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Ve bunu yapan da dünyayla pek de bir alakası olmayan aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Peygamber Efendimiz'in dünyayla ilgili olan alakasını anlatmak için bir hadis söyleyeceğim size. Diyor ki bana diyor sizin dünyanızdan diyor üç şey sevdirildi.
Sizin
dünyanızdan diyor. Güzel koku.
Kime söylüyor onu?
Bize söylüyor. Bize söylüyor. Sizin dünyanızdan diyor üç şey sevdirildi diyor. Güzel koku. Bunu anlayamıyoruz. Kadın. Üçüncüsü de diyor gözümün nuru namaz. Yani diyor ki ben sizin dünyanızdan diyor, bak sizin dünyanızdan hiçbir şeyi sevmiyorum diyor. Tat almıyorum diyor, zevk almıyorum diyor. Bak sevdim de demiyor. Sevdirildi diyor. Ve bunlardan birisi de kadın.
Namaz.
Ve namaz yani namaz. Yani ne kadar ilginç. Namaz sevdirildi diyor. Çünkü yani buraya gireyim, buradan hanıma geçip evliliklere geçeyim. O atlanmasın o şeyde. Bayramın dikkatini çekti şey. hani hanif konusunu işlerken demiştik ki, hanif Allah-u Teala yani yerleri ve gökleri fıtrat olarak, fıtrat üzere yaratan Allah'a yönelmek. Asıl olan din o. Yani bir Allah var, yaratıcı var. Sen onu sübhan olarak, her şeye, gücü, kudretiye yeten olarak, iman boyutunda çok iyi kafanda tanımlıyorsan, iman ediyorsun. Sonra ona yöneliyorsun. Öyle bir yöneliyorsun ki Hazreti İbrahim gibi inni ve cehtü veçhiye. Yani yüzümü yüzüme döndürdüm. Başka bir şeye bakmıyorum. Yani sadece ona yöneliyorum. Ve ayet-i kerimede diyor ki Rum suresinin 30'lu ayetlerini hatırlarsanız namaz kıl diyor. Yani önce yönel, namaz kıl, işte oruç tut, zekat tut. Zalike dinül kayyim diyordu. Gerçek din budur. Yani önemli olan senin yaratıcın olan, halikun olan Allah'a yönelmektir. Kulluk boyutunda sevgiyle yönelmektir. İbadetler senin kulluğunu doğru dürüst yaşaman için ve Allah'a yönelmen için bir vasıtadır. Yani din enstrümanları olan ibadet şekilleri amaç değildir, araçtır. Allah-u Teala'nın Habibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o duygu içerisinde. Diyor ki sizin dünyanızdan üç şey sevdirir derken namaz diyor.
Tamam. Kıldırıldı olay cümle. Kıldırıldı namaz. Kıldırıldı siz kılmadın.
Evet. Yani sevdirildi diyor o anlamda. Gözümün nuru namaz. Yoksa yani namazın, ya kelimeleri çok dikkatli seçmeyeceğim. Yani namazı da küçük, haşa ben kim ki şey de, yani Peygamber Efendimiz'in ifadesini sizin anlayarak bana yardımcı olmanızı istiyorum. Gözümün nuru namaz derken göz nurundan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Demek ki namaz kılarken nur, göz ve nur birleşince ne anlama gelir? Görsel bir algıdır değil mi? O algıyla beraber şahit olduklarıyla Peygamber Efendimiz namaz cazip hale getiriliyor. Ben nasıl namaz kıldırıyor biliyor musunuz? Bakın bu hızlı hızlı namaz kılındığı vakitte, geçenlerde bir Riyazu Salihin'de geçen, bakın Riyazu Salihin'de geçen hadisler çok nettir. Yani müttefikun aleyh hadislerdir çoğu. Yani üzerinde karar kılınmış çok net bir kitaptır. En çok bilinen sağlam hadisleri derlemiştir. Ashab-ı Kiram'dan İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki, Kıyamu'l-Leyl namazı kılıyorduk diyor. Kıyamu'l-Leyl bilinmiyor. Ben de yeni yeni öğrenmeye başladım. Hani bu güzel de bir şey olsun, konu olsun. Yatsı namazı kılındıktan sonra yatılıyor biliyorsunuz. Uyunuyor, teheccüde kalkılıyor. Teheccüd genellikle uyandıktan sonra, bir miktar uyuduktan sonra imsaktan evvel kılınan namazdır. Türkiye'de bilinmiyor. Belki dünya İslam aleminde de belirli yerde biliniyor. Kıyamu'l-Leyl denilen bir namaz varmış. Peygamber Efendimiz yatmadan evvel gecenin ilerleyen saatlerinde bunu kılarmış ve ashabıyla da cemaat şeklinde kılarmış. İki rekat Allahu Alem bir namaz bu. Ve bu şey, yani bu net hadis kitaplarında geçen bir namaz. Namaz kılmaya başlıyorlar. Bakın bunu diyen İbni Abbas. Diyor ki Peygamber Efendimiz diyor başladı diyor imametiyle namaz kılınıyor. Bakara suresini okudu diyor, okumaya başladı diyor Fatiha suresinden itibaren. Ben dedim ki diyor 100 ayet, bakın 10 ayet değil, 1 ayet değil, 100 ayet diyor okuduktan sonra rüküya eğilir zannederdim diyor. 100 ayet geçti diyor. Bakara'yı okudu, Ali İmran'ı okudu, Nisa'yı okudu, Maide'yi okudu. Şimdi diyor ki nasıl okuduğuyla, ayetleri tane tane okudu diyor ve her ayette o kelime neydi, bir şey yaptı diyor. Bakın o kavramı da açıklayayım, çok güzel. Yani sahabelerin ve peygamberin nasıl namaz kıldığı ile ilgili bir şeyler olsun, beni etkiledi size olsun. Mesela ayetlerde geçen konulara göre Peygamber Efendimiz bazı sözler söylüyor orada. Bakın Kur'an'ın dışından sözler söylüyor. Mesela diyor ki cennetten bahsediyor orada. Ya Rabbi bizi ona nasip et diyor mesela. Bir azap ayetinden geçiyor. Sana sığınırız ya Rabbi diyor. Yani onlar Allah'a tesbih ederler diyor mesela ayette. Orada Sübhanallah diyor mesela. Seni tesbih ederiz diyor. Yani böyle katkıları da oluyor ayetin şeylerine. Yani nasıl bir uzunlukta olduğunu düşünün artık. Ve diyor ki sonra rüküye eğildi. Rüküde diyor kıyamda durduğu kadar durdu.
Kıyamda ne kadar durdu acaba?
Yani birinci ayakta sureleri okurken kadar. Daha sonra diyor doğruldu diyor. Hamdele dediğimiz yer. Yani semiallahu limen hamde demiyoruz. Biz Rabbena lekena küt diye gidiyoruz. Ne dediğimizi de bilmiyoruz. Orada rüküde durduğu kadar durdu diyor. Zira secdede öyle, şeyinde öyle. Ve iki rekat kılındı bu arkadaşlar. İki ya da dört. Hatırlıyor musun şeyini? Yani çok yani. Bir, iki, üç çok. Ve İbni Abbas diyor ki şeyden bir arada içimden kötü şey geçti diyor. Oturacaktım, çömelecektim diyor. Yani dayanamamış şeyine. Yani şeyine.
Devamlı olan bir şey değil de çünkü ki biz diyor Allah'ın sünnetine yastığı kıldığımız zaman diyor koşar koşar evimize giderdi. Yatıp kalkıp da teheccüde kalkalım diye. Ve yatsı namazından sonra da başka bir namazı bir tavsiye edilmiyor. Ne hadis var?
Kış olduğunu düşünün. Yani kışın şu an yatsı namazı 6'da 6.30'da gece 12'ye şey olduğunu düşünün.
Yani
bu şeyleri de düşünün. Ama şu da değil yani Sübhane Rabbiyel Alâ'yı ben bazen imamın arkasında 3 tanesini yetiştiremiyorum arkadaşlar.
Ondan ya.
Yani o kadar da değil yani. Herhangi bir namazda siz 3 tane Sübhane Rabbiyel Alâ diyebiliyor musunuz? Ya da 3 tane Sübhane Rabbiyel Azim diyor musunuz? Ben diyemiyorum. Ben tahiyyatta ettehiyyatı bitiremiyorum. Yani neyi hissetmek lazım orada? Yani bizim secde, arkadaşlar secde galübeladır. Biz galübela hepimiz yaşadık. Bu ayetlerle sabit. İsteyene ayetlerle şeyini gösterebilirim. Biz onu yaşadık. Onun numunesidir secde. Sizin bu dünyadaki göstergenizde. Yani orada kimin huzurunda ne yapıyorsunuz, niye secdedesiniz? Ona uygun davranmak lazım. En azından 3 Sübhane Rabbiyel Alâ değil de bir 5 tane söyleyelim. Hadi 3'ünü şey söylüyorum. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Yani hızlı kılız. Arkadaşlar telefondan çok ses geliyor fonda. Bir dikkat edelim arkadaşlar ya. Yani inan konuya konsantre olamıyorum. Şimdi bunu niye anlatıyorum bu şeyi? Gözümün nuru namaz diyor ve sevdirildi diyor onu şey yapın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile alakası olan biri değil. Kendimizle kıyaslamayalım bunu. Zahitlik deniyor, züht deniyor. Züht, bu dünya değerlerinden kendini çekmiş anlamına gelir. Peygamber Efendimiz'in zahitliğine bu dini kitaplarda örnek verirken bu hadis söyleniyor. Sizin dünyanızdan 3 şey sevdirildi diyor. İşte bunlardan birisi de kadın. Anlatabildim mi? Zoraki bir sevgi var. Şimdi niye bunu bahsettiğimi anlayacaksınız. Peygamber Efendimiz'in bu evlilikleriyle ilgili konulardan bahsederken kalplerinize dikkat edin derken bu var. Ve burada şunu söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı evliliklerin içerisinde bakire olan, kız olan sadece Hazreti Ayşe. Diğerlerinin hepsi dul. Daha evvel çocukları olan hanımlar, şeyler. Şimdi şöyle deniyor. Eğer diyor isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde, ki parantez içinde söylüyorum, o dönemde çoklu evlilik çok normal. Ve insanların kendilerinden gençlerle evlenmesi çok normal. Yani bir evliliği olan çok az. Bu dönemde isteseydi herkes kendi kızını, kız kardeşini evlendirmek için zaten şey kolluyor. Düşünsene Peygamber Efendimiz'in kayınpederi olacak. Dünürü olacak yani. Bu nasıl bir şeref? Yani şeyiyle. Buna rağmen sadece Hazreti Ayşe. Yani Peygamber Efendimiz isteseydi, yani insanların o kafasındaki işte kalplerinize dikkat edin derken olsaydı, yani nasıl evlilikler yapabileceğini düşünün. Ve Peygamber Efendimiz'in evliliklerinin çoğu, mesela bugün baktım Süleyman Ateş çok güzel vurgulamış. Hangi evliliğin ne sonucu var? Hangi evliliğin ne sonucu var? Mesela bir kabile var. Yahudilerle işte bu Hendek Savaşı'ndan sonra şey yapılıyor. Kabile reisinin hanımını alarak onun köle olmasına engel oluyor. Taltif ediyor yani onu. Ve de o cariyeler cariyeyle senin evlenebilmen için o cariyenin Müslüman olması lazım. O da zaten Müslüman olunca da köle olmuyor. Müslümandan cariye yok, şey oluyor. Yani kaç kimsenin de Müslüman olmasına vesile oluyor. İsmini hatırlayamayacağım. Bir evliliğinden bahsediliyor. Diyor ki o kabilenin dul olan eşi savaşta ölüyor. Hanımıyla evleniyor. Onunla evlenmesinden dolayı koskoca bir kabile komple Müslüman oluyor. Çünkü neden? O kişi peygamber adına hanımı artık. Yani dünürleri oluyor şeyiyle. Yani bunun gibi evliliklerinden birisi şeye gidip Habeşistan'a gidip gidiyor. Beyi de orada ölüyor. Orada da bir Hristiyan'la evlenme durumları var. Haber göndererek onunla evleniyor. Yani o zorluklarda olan kişiyi taltif ediyor. Yani Peygamberimizin evlilikleri hep bu şekilde. İşte Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla evlenerek Hazreti Ebu Bekir'i taltif edilmiş oluyor. Hazreti Ömer'in kızıyla evlenerek o taltif edilmiş oluyor. Yani hiçbirisi nefsani evlilik değil. Yani bunların hepsi. İşte bu şey derken, Allah kalplerinizde olanı bilir derken, işte bu küm zamiri var. Yani küm zamiri niye kullanılıyor? Buna özellikle dikkat edilmesi lazım. Ve kânallâhu alîmen halîmâ. Ve Allah alimdir. Yani kalplerde olan şeyleri en ince detayına kadar bilir. Ve de halîmen. Halim ne demek? Yumuşak. Şefkatli, merhametli. Ama asıl anlamı neymiş biliyor musunuz? Kudreti olduğu halde cezayı peşinen vermeyip erteleyen demekmiş.
Halim.
Halim. Yani bizim Türkçe'de kullandığımızdan biraz daha. Yani Halim Selim insan derken yani vur kafasına, ensesine vur, al eline ekmeğinden anlamında kullanılıyor. Öyle değil. Kudreti olduğu halde cezayı peşinen vermeyip erteleyen demek. Çünkü Allah-u Teala'dan bahsediyoruz. Yani Allah halimdir derken biraz dikkatli olmak lazım şeyinden. Neden halim? Yani bir kitapta güzel söylüyordu. Allah'ın hemen ceza vermemesine bakarak çok iyi durumda olduğunuzu zannetmeyin diyordu. Yani sadece ceza erteleniyor. Dikkatli olun da. Neden erteliyor? Tövbe edebilir.
Hazreti Bülkü'nün söylediği bir şey. Hazreti Ebu Bekir için söylerim.
Evet.
Sahibidir diye.
Bunlar farklıymış yani. Yani o anlamda Müslüman o kimlikte biri değildir. Yani yumuşaktır, şey yapar ama yani o ismin tecelli ettiği insan yani hani erteler anlamında işte bu Halimi de burada şimdi bir ayetin sonuna Esma-i Hüsna geliyorsa iki şekilde davranılabilir. Bir, o esmaları biliyorsan ayeti ona göre tefsir edersin. Çünkü o ayet esmaların izahatı vardır. Eğer o esmaları bilmiyorsan ayetin geneline bakarsın. O gayet ayetin geneli derinlerinde anlattığı o esmayı senin tanımana vesile olur. Evet. Diğer ayetlere geçelim. Bu sayfayı bitirmek istiyorum bakalım ama hedefim bugün oydu. Bugün bunu bitiririz dedik ama inanın burayı çok hızlı geçerim dedim ben. Yani 5 dakika falan dedim ama olmadı. La yahillu leken nisa'u min ba'du. Sana helal olmaz, senin için helal olmaz en nisa'u kadınlar min ba'di. Bundan sonra sana helal olmaz. Yani başka kadınlarla evlenmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayetten sonra yasak edilmiş. Ve la en tebeddele bihinne. Bunu bedele, tebedelle değiştirmek, dönüştürmek olmaz. Başkalarıyla min ezvacın hanımlarından Yani şimdi sayı belli ya, hani birisini boşayıp da o sayı dahilinde de başka hanım alması da bu ayetle beraber yasaklanıyor Peygamberimize. Burayı bir izah edeyim. Bakın bu konuda hani artık daha fazla hanım alamazsın meselesi de, her ne kadar Peygamber Efendimiz'in hanımları daha evvel dünyalıklara meyletmekle Rabbimin hoşuna gitmeyen ve Peygamber Efendimiz hoşuna gitmeyen davranışta bulunsalar da, nihayetinde bir rivayete göre hepsi nihayetinde Allah ve Resulü'nü tercih ediyorlar ya. Bu ayetinde onlara ikram olduğu söyleniyor. Yani nihayetinde kıskanıyorlar. Hatta bir rivayete göre Peygamber Efendimiz'in nikahı olup da evlilik yaşantısı olmayan bir kişinin Peygamber Efendimiz'le evlenmemesinin sebebinin aşırı kıskançlığı olduğu söyleniyor. Yani yapamayacağım ben demiş. Yani ben Peygamber Efendimiz'i başka bayanlarla paylaşamam. O yüzden evliliği şey yapmıyor, düşünüyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hanımları da o konumda tabii ki. Başka hanımla evlenmesinin bu ayette önü kesilerek de bunun bir anlamda hanımlarına da ikram olduğu ve o yaptıklarının dünyadaki güzel bir karşılığı olduğu da var bu ayetlerde. Kesik kitaplarında da bu geçiyor. Hoşuma gitti. Sizde de paylaşayım dedim. Velev ki, Türkçedeki velev bu. Ehcebeke hüsnühünne. Senin güzellikleri, onların güzellikleri hoşuna gitse de. Şimdi hadisi hatırlayın. Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Sevdirildiyse kim sevdiriyor?
Cenab-ı Allah
sevdiriyor. O duygu yoğun bir şekilde var Peygamber Efendimiz'e. Sevdirildi çünkü. Mesela birisine bir şey sevgisi var, içinde de dünya mecnunu oluyor. Mesela futbol sevgisi var. Mesela ona sevdirildiğini düşünün. Ya hayatı futbol. Resim olduğunu düşünün. Kendi mesleği olduğunu düşünün. Her alanda farklı bir şey düşünün. Yani o dünyası oluyor artık. Peygamber Efendimiz'e de sevdirilen bir duygu var. Şimdi bir de hani biraz evvel bahsettik. Peygamber Efendimiz insan ama insan. Beğenileri çok farklı. Estetik değerleri çok farklı. Mesela El-Latif esmasının tecelli ettiğini biliyoruz Peygamber Efendimiz'de ve bunun bir insanda olabilecek en kamil boyutta olduğunu düşünün. Hani güzel sanatlarla uğraşanlarda o El-Latif, El-Cemil esmaları var. El-Musavvir esmalarının tecellileri var o kişilerde. Değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'de bu esmaların maksimumunda en kamil haliyle var. Dolayısıyla estetik zevki de çok farklı Peygamber Efendimiz. Ve hayat tecrübesi olan insanlarda, hepimizde var, özellikle öğretmenlik yapmış, belli işler ulaşmış insanlarda, baktığında bir insanın karakterini anlama yeteneği oluyor değil mi, gelişiyor zamanla. Mesela ben öğretmenlik yaptım. Dördüncü, beşinci yılda sınıfa ilk girdiğimde karşıdaki talebenin, anlıyordum ya. Yani nasıl başarılı olacak mı, olmayacak mı, tembel mi, çalışkan mı, haylaz mı, değil mi, saygılı mı, saygısız mı, şeceresini çıkarıyorsun. Ya gördün mü, tecrübe ettin mi? Değil. Belli oluyor. Yani bu Allah'ın verdiği bir şey. Bunun daha ilerisi firaset deniliyor buna. Siz Allah'ın veli kullarının firasetinden sakınınız. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Hadisi kutsi bu. Bu ne anlama geliyor? Allah-u Teala yükleme yapıyor. Yani nur yüklemesi yapıyor. Nur yüklemesinin yapıldığındaki kişide gerçekleşen ne? O nurla beraber baktığı zaman olayların arka planını anlıyor. Yalan söyleyip söylemediğini anlıyor. Nasıl bir kimliği olduğunu söylüyor falan. Belli bir şey tecrübeyle zaten insanlarda var. Bu ekstra bir ikrami bir yükleme. Şimdi bir de Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü. Ne olacağını düşünün. Ve hem sevdirilen hem de baktığında bir kişinin karakterini sorgulayan, nasıl biri olduğunu çok iyi bilen birisinden bahsediyoruz yani. İşte burada velev ki onların güzellikleri hoşuna gitsin derken de bunlar var altında. işte bu şeyi. Bundan da şöyle bir hüküm çıkarılmış. Evlilik maksadıyla kadına bakmanın caiz olduğuyla ilgili bu ayetin bu kısmıyla ilgili hüküm verilmiş. Biliyorsunuz evlilik tavsiyedir. Evlendirmek de farzdır. Peygamber Efendimiz'e en büyük sünnetidir. Allah'ın sünnetullahının da yeryüzündeki tecellisidir. Peki hayat boyu bir araya geleceksin. Nasıl olacak bu iş? Nasıl seçeceksin eşini? Allah-u Teala öyle bir kısa yol vermiş ki şöyle yapayım. Birisi Peygamber Efendimiz'e diyor ki işte şu kişiyle evlensen uygun olur mu olmaz mı? Gördün mü diyor. Baktın mı diyor daha doğrusu gördün mü derken. Yani evlilik maksadıyla bakın yanlış anlamayın. Evlilik maksadıyla o kişiye baktığında Allah eyvah telefon nasıl ya bir bilseniz benim kulağım mahvoldu. Ya mikrofon kulaklık da dinleyen varsa arkadaşlar kulaklık böyle elbiselere falan dokunabiliyor. Ona bir bakalım. Ya da telefonunuzda sessiz düğmesi var. O sessiz düğmesine basarsanız kendi ortamınızdaki sesi yansıtmamış olursunuz. Ortamdaki sesler de yansıyabilir arka plandaki. Yok. Neyse ben devam ediyorum. Eyvah konuştuğumu unuttum. Allah-u Teala da bir kısa yol oluşturmuş. Evlenme maksadıyla kadına bakmak caiz. Orada bir yükleme yapıyor. Yani senin içerisine onunla evliliğin olup olmayacağı konusunda, uygun olup olmadığı konusunda bir his geliyor. Bu bütün alimler bunu müttefikler burada. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. O olay olduğunda uygun olduğuyla ilgili işte Allah-u Teala bir kısa yol oluşturmuş. Bir kolaylaştırma olmuş. Bunu ifade etmek istedim. İşte bunun da şeyi ayeti bu. Arkadaşlar ben kulaklığımı çıkaracağım şey yapıyorum. İnşallah önemli bir soru sormuyorsunuzdur. Çünkü şey yapamıyorum. Yani inanın kafam çok dağınık. Bir arkadaş bekleme düğmesine bastı yanlışlıkla. Şu an lütfen hayattan ayrılmanız diye bir şey. Benim sesim duyabiliyor musunuz? Birisi hattan düştü. Kim düştü? Dursun Bey düştü. Ses kesildi mi? Yok, hayır, cızırtılı ses kesildi mi? Aha, bulduk. Dursun Bey denmiş. Tamam, almayacağım seni Dursun Bey ceza olarak. Of be. Tamam, bilmiyorum. Evet, ve de ki onların güzellikleri hoşuna gitsin dedik.
Es seçimindeki şey.
Ha, es seçimini de söyledik orada. Tamam. Ya güme gitti burası. Kusura bakma. Yeni kendime geliyorum. İlla meleket yeminike. İlla ki bunu istisna veriyor. Hani şeyleri. Meğer ki milki cari olan. Yani cariye olanlar bundan istisna tutuluyor. Cariye olayını da açıkladım. Müslümandan cariye olmuyor. Yani köle olmuyor. O kişi Müslüman olduğu takdirde cariyelikten düşüyor zaten. Zaten de Peygamber Efendimiz yanında pek de cariye kalmamış biliyorsunuz. Bazılarına göre hiç yok. Yani ilk başta var ama Müslüman olduğu için hatta bazıları da evleniyor Peygamber Efendimiz. Onun Müslümanlıkla müşerref olmasına da vesile oluyor. Ve efendim hür oluyor tabii. Ve kânallâhu alâ küllü şeyin rakib ve Allah rakiptir. Bu rakip Türkçe'de biraz farklı girmiş. Rakip yani senin rakibin, yani karşı tarafın, senin düşmanın, hasmın gibi şey olmuş. Rakip murakabe etmekten geliyor, gözlemlemekten anlamına geliyor. Güzel de bir şey. Mesela ne var mesela bariz örnek? Ülker'le eti firması. Birbirlerinin rakibi. Yani aslında ikisi birbirini seviyormuş, biliyor musunuz? Neden? Birbirlerini sürekli gözlemliyorlar. Ve bu gözlem diğerlerinin daha iyi ürün üretime geçmesine şey yapıyor. Mesela biz çok güzel ürün çıkarıyor. Aa, biz de yapalım. Yani rakip aslında, ama eğer böyle bir şey olmazsa tekel olacak. Kendini geliştirmeye de vesile olmayacak. İşte bu rakip gözetleyen, gözlemleyen konusunda. İşte bu futbolda falan da var aynı şekilde. Efendim? Fenerbahçe tabii neden? Transfer ederken de birbirlerini gözetleyerek şey yapıyorlar. Yoksa rekabet işte buradan geliyor. Rakiplikten geliyor ama gözlemlemek var. Yani murakabe kelimesinden giriyor.
Olumlu bir şey var.
Tabii ki olumlu. Şimdi burada derken de Allah her şeye rakip derken de yani sizi murakabe altında tutan, gözetleyen anlamında şey oluyor. Bu ne anlama gelir? Allah-u Teala bir hüküm verdikten sonra onu takip eder, gözetler. Yani yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz anlamında. Aynı zamanda siz takip ediliyorsunuz. Yukarıdaki hükümlerin genelini düşünün. Dikkatli olun. Bakın bu şu an bunu biz daha iyi anlıyoruz. İlk biri bir BBG vardı, biliyorsun. Biri bizi gözetliyor diyor. Milleti ekrana topladı. Yani ben fazla izlemedim ama ne oldu? Neden cazipti o? Felsefik olarak incelendi o. Her odada bir kamera var. Fikri insanlara oradan geldi. Daha sonra bu kameralar camilerde olmak üzere mobese kameraları, güvenlik kameraları her yere geldi. Artık ne oldu? Suçlar azaldı. Neden? Ya şu an ben gözetleniyorum. Gözetleniyorum fikriyle insanlar acayip hareketlerden kaçınmaya başladılar. Bu neye götürdü bizi? Allah Teala bize rakip, gözetliyor. Hem alim hem de gözetliyor.
Müslümanlığın çok iyi meselesi. Murakabe altında. Şey yoksa her seferde.
Evet. Yani hani bu tasavvufu bir hikaye anlatılır da hocası veriyor şeyi, bütün talebelerini topluyor, tavuk veriyor. Diyor abi bunu kimsenin olmadığı yerde kesiniz diyor. Hepsi keserek getiriyor, biri getirmiyor. Eyvah yandın sen diyor, hoca kızacak. Hocanın bütün istediklerini yapmadın. Hocası tam tersine diyor. Onu şey yapıyor, taltif ediyor. Neden? Diyor ki niye kesmedin diyor. Hani neden şeyimi yapmadın? Tabii ironik soruyor orada. Diyor ki o. Hocam diyor, hiç kimsenin olmadığı bir yer diyor bulamadım ki diyor. Yani rakibi çok iyi anlamış. Zaten de yüksek yerlere geliyor. Sümbül Efendi miydi? Hepsine at veriyorlar sürekli orada. Orada rakibi nasıl açıklıyor Esma-ül Hüsna'da? Fatih Bey?
Ey bütün kullarını tek tek gözeten, bütün varlıklar üzerinde gözcü olan.
Evet. Gözcü, gözetleyen. Hiç bak o...
Tek gözeten.
Evet, tek tek.
Gözetmek sadece bakmak olarak da değil yani.
Yani...
Yardım eder.
Yani şey gibi, müheymin gibi. Yani müminin müheyminidir. Yani gözetlemek, yani kayırmak anlamında diyorsunuz değil mi? Kayırmak anlamında gözetlemek. Yani o anlamda değerlendirirsek de burada, tamam. Yani Allah-u Teala'nın burada da Resulünü görüp gözetlediği var. Neden? Hanımları onlara yanlış yaptı. Tabiri caizse. Allah-u Teala da Resulünü ne yapıyor?
Sahip
çıkıyor. Güzel, bu nokta güzel oldu. Allah-u Teala da öyleyse hepimize El-Rakib esmasıyla tecelli etsin. Bizi gözetlesin, gözlesin. Egon, Türkçesi ne diyebiliriz ona? Gözetlesin derken olmuyor da kayırsın anlamında bir şey. Gözetsin, pardon. Gözetsin. Evet.
Yani kontrol var, hem kullanma var.
Evet, kullanma var. İşte bu Er-Rakib esmasının izahatını da aşağıdaki ayetlerin başlangıcı olarak almışlar. Hani Allah gözlemliyor, aynı zamanda gözetiyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, hani bu surenin özelliği ya eyyühen nebiyyü, sonra da ya eyyühen nezine aminu diye sürekli bir ikilemler şeklinde geliyormuş. Burada da ey iman edenler, la tedhulu, girmeyin buyuten nebiyyi, nebinin evine, yani Peygamber Efendimiz'in evi kastediyor, girmeyin illa ancak şu şekilde girin, en yu'zene lekum, size izin verildikçe, ila ta'ami, yemeğe, gayre nazirine inahu, yani vakit durumuna bakmadan yemek için size verilmedikçe peygamberin evine girmeyin denilebilir burada. Burada şunu söylüyorlar, yemek hazırlanırken girmeyin. Yani daha yemek hazır ediliyor, daha davetin asıl kısmı başlamamış, girmeyin diye. Lakin izâ duyûte duyûtü, çağrıldığınız vakit girin, fethulû, o zaman da hemen girin. Fe izâ daimtü, yemeği yediğiniz zaman tenteşirû, hemen dağılın. İntişar edin, yayılın yani. Vela müstemisine li hadisi, sohbet için, muhabbet için kalmayın, eylemeyin. Yani uzun süre sohbet etmek manasıyla orada kalmayın. İnne zalikum kâne yu'zinen nebiyye, muz gerçekten nebiyye eziyet vermekte, ancak feyestahhi minkum, o sizden çekinmekte, utanmakta bunu söylemek konusunda. Vallahu, ama Allah la yestahhi minel hakkı, hak konusunda, hakkı söylemek konusunda Allah çekinmez. Buraya kadar açıklayalım. Hazreti Enes'in bir rivayeti var bir hadiste. Diyor ki Peygamber Efendimiz'in Hazreti Zeynep ile, hani Zeyd, Hazreti Zeyd'in konusunda geçen ile düğün yemeği vardı diyor. Bana görev verildi. Biliyorsun Hazreti Enes Peygamber Efendimiz'e annesi tarafından hibe edilen çocuk. 9 yaşında ya da 10 yaşında geliyor. 9 ila 10 yıl hizmet ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra biliyorsunuz şehit oluyor. Yanılmıyorsam şeyde. Uhud Savaşı'nda yanılmıyorsam şehit oluyor. Hazreti Musab'la beraber şehit olanlardan birisi. Çağrılmaya o gönderiliyor, vazifelendiriliyormuş. Yani Medine'ye gidenler olduğunu bilmiyorum da Peygamber Efendimiz'in evi zaten küçücük bir şey. Hücreler denilen, bugünkü anlamıyla bir ev değil. Odalardan oluşmuş. Yanılmıyorsam 3 ya da 4 oda bu tarafta, 2 oda bu tarafta, 6 tane küçük oda şeklinde. Her birinde bir hanımı var. Zaten bir hanımının evini Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'ya veriyor arka kısmında. Mescidin yanında olan bir yer. Küçücük bir yer zaten. Küçücük bir avlusu var. Yani avluda bu evin, bu odanın yarısı kadar bir şey. Kaç kişi alabilir ki? Herkes de gönüllü. Yani Peygamber Efendimiz'in düğünü yani. Herkes şeyde. Yemekli de yapıyor. Biliyorsun Peygamber Efendimiz yemekli düğünü tavsiye etmiş. Yani bunu da söyleyeyim. Az da olsa diyor, yani çok da israfa kaçmadan verin. Bu anlamda ben şu an hani nikah törenleri yapılıyor ya, ben onu çok İslami bulmuyorum. Çünkü benim başıma geçti. Asker arkadaşımın Ankara'da nikahı oldu. Ben buradan işimi gücümü bıraktım. Gittim geldim. Takım elbiseyi pek sevmem. Takım elbiseye gittim yastıcağında falan. Sadece oradan geçerken hayırlı olsun dedim, o sıradan geçti. Tek başıma kaldım. Ya ben bunun için mi geldim? Ya iki muhabbet edemedim. Yani üzüldüm. Çok İslami olduğunu düşünmüyorum ki, dayanalım da hadisler. Peygamber Efendimiz diyor, az da olsa diyor bir düğün yemeği veriniz diyor. Hani illa böyle bir ziyafet şeklinde büyük masraflara gitmesi gerekmiyor. Artık nasıl olabilir, onunla ilgili bir şey yapmayacağım. Hani sizin de başınıza gelebilir, ondan diyorum. Bir limonata, 2-3 kurabiye şeklinde de olsa olabilir diyorum. Yani konumuz bu değil. Hazreti Zeynep ile evliliğinde Peygamber Efendimiz'in bütün Medine halkı davet edilmiş. Hatta Enes diyor ki herkesi çağırdı. Ama nasıl çağırmış? İçeri geliyor. Onlar çıktıklarında Hazreti Enes diğerlerini davet ediyor. Diyor ki Medine'de davet edilmedi, kimse kalmadı. Peygamberimizin maddi şeyleri de çok fazla değil, buna rağmen olmuş. Ancak bir takım insanlar daha davet edilmeden gelmişler. Bir kısmı da artık vakit ilerlemiş, yemek bitmiş. Yani evlilik şey olması lazım. Şimdi 3-4 kişi sohbette odada kalmışlar. Peygamber Efendimiz de kalk gidin diyemiyor. Yani edep, haya sahibi birisi. Baktı olmuyor. Yani bu Hazreti Enes'in şeyi, rivayeti. Hanımını almış, Hazreti Zeynep annemizi almış. Artık Peygamber Efendimiz diğer hanımlarının odalarına ziyarete gitmiş. Nasılsınız, iyi misiniz diye. Onlarda da şey yapıyor. İşte yeni hanımın nasıl buldun işte şeydi. Hanımları dolaşıyor, geliyor, bakıyor. Hala şeydeler, oturuyorlar. Zorla gitmiş ama Peygamber Efendimiz de şey yapmış, üzülmüş. Bir rivayete göre, bir hadis metninde geçiyormuş bu. Peygamber, bu ayet nazil olmuş. Peygamber Efendimiz bunu orada okumuş. O şekilde de gitmişler. Zaten o şuradan anlaşılıyor, doğru olabileceği. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Daha sonra bu ayet nazil olsa hani çok o an için bir anlamı kalmayacak. Tabii benim şahsi görüşüm Allah-u Alem şeyine bu anlamda. Bunun için vaki olmuş ama şimdi Allah-u Teala sadece tarihsel bir olayı anlatmak için koskoca ayeti Kur'an-ı Kerim'e koymaz. Burada da bize mesaj var. Adab-ı muaşeret denilen şeyler ifade ediliyor. Diyor ki davet edildiğiniz zaman çok erkenden gitmeyin. Yani yemek hazırlanırken değil mi? Yemek hazırlama telaşıyla sizle ilgilenemezler. İlgilenmekleri için şey olurlar. Bir de yemek hazırlanırken falan, sofra kurulurken biliyorsunuz ev hali de olur kadınlar. Şey yapamazlar. Olmaz. Akşam da çok geç vakite kadar şey yapmayın. Yani yapmak isterler. Yani yemeği yedikten sonra da fazla şey yapmadan şey yapın, çekin gidin. Yani Allah-u Teala bakın bir olayı anlatırken 2014 yılında da misafirlikle ilgili burada ne yapıyor? Adab-ı muaşereti şey yapılıyor. Burada da peygamberin evine izin verilmedikçe girmeyin derken de kafanıza göre çal kapı gitmek de doğru değil anlamında bir şey var. İstisna var. Bir ayette diyor ki sizin izin istemeden girebilecek evler bir ayette şey olmuş. Keşke onu aklıma geldi de şeyini bulamadım. Akrabaların evleri, anahtarları sizin elinizde bulunan evler, çok yakın eş ve dostlarınızın evleri. Bunlara girebiliyorsun. İzin istemenize gerek yok. Ama hani peygamber evi konumunda ya da samimiyetin olmadığı yerlere izin istemeden gitmemek konusunda da burada bir uyarı var. Hatta Musa Şimşek Çakan Hoca vardı. O bu ayeti güzel açıklamıştı. İslamiyet'in belki de diyor en güzel ayetlerinden biri bu diyor. Bakın diyor. Eğer bu lakıyla yaşansa diyor faiz sistemi işlemez diyor. Şu an hani çok alevi oldu biliyorsunuz. Ramazan bayramı kredisi veriliyor. Kurban bayramı kredisi veriliyor. Yani artık alenileşti bu faiz denilen şeyler. Yani faiz veren yerden Allah şeytan çarpmışçasına kalkar gibi ayetler var. Faiz benim ayağımın altındadır diye Peygamber Efendimiz'in kitabı var. İnsanlar bugün Müslümanlar bile faizle dans ediyorlar, kol kola dolaşıyorlar.
Faizin her türlüsü.
Her türlüsü. Yani çok ilginç bir şekilde var. Ama diyor bu da Müslümanların gerekli şekilde Kur'an ayetlerine uymadıkları da vesile oluyor diyor Musa Şimşek Çakan. Çünkü diyor ki bakın insan grupları var, gireceksin diyor evine, buzdolabını açacaksın, yiyeceksin. Bir şey oldu, o evde barınacaksın. Şimdi sen bu imkanı akrabalarına vermediğin takdirde ya da sen çok aşırı gereksiz yere çekindiğin takdirde senin barınma problemin oluyor. Barınma problemin olduğu için de borç alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun, ne diyorsun? Kredi gibi şeylere tevessül ederek yanlışın içerisine giriyorsun. Halbuki diyor o ayet, lakile yaşansa, samimiyet yani İslamiyet'in, Allah-u Teala'nın muradı ilahi olan, çok yakınlar arasındaki rahat paylaşım sağlanmış olsa insanlar bunu yapmaz. Ama tabii ki şurada şey var, borç alan insanın da çok samimiyetle bir an evvel onun borcunu ödemesi gerekiyor. Bu meseleden ötürü borç mekanizması kilitlendiği için de işte reklamları görüyorsunuz. Sen kim? Telefon açıyor, herkes kaytarma yoluna gidiyor, ondan sonra gel benim kucağıma, ateş seni çağırıyor. Yani bunu niye anlattım? İşte ayetlere uyulmadığı takdirde peygamberin evine girilmesin izin istemedikçe. Bu da diğer ayette belirtilen rahatça girebileceğiz evler dışındakilere nasıl girilmesi gerektiğiyle ilgili bir kural. Aynı zamanda devam ediyor. Onun zevcelerinden bir hacet isteyeceğiniz vakit onlardan bir hicab, bir perde arkasından isteyin. Bunu da şöyle rivayet ediyor. Hazreti Ömer giren çıkan çok olunca peygamberin evine peygamber efendimize küçük bir şey de bulmuş. Ya Resulullah demiş yani iyi niyetli olan var, kötü niyetli olan var. Yani girip çıkılıyor, buna bir şey getirilmesi gerekmez mi? Bu ayetinde onun üzerine indiği söyleniyor. Bir şey getiriliyor. Biliyorsunuz eski Arap evlerinde, Arap kültüründe o zamanın evlerinde kapı ve zil olayı yok. Bu yeni kültür. Perdeye kalın bir hicap atılıyor. Adet üzerine dışarıdan selam veriliyor ve kapının da yanında duruluyor. İçeri bakılmıyor. Eğer bu olmasa ne olur? Kapı yok, bir şey yok. Tak diye perdeyi açtın. Ev hali. O yüzden de yasaklanmış. Peygamber hanımlarına karşı ekstra bir şey getirilmiş. Hüküm getirilmiş. Bir şey isteyeceğiniz zaman onlardan perde arkasından isteyin. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Çünkü herkeste nefis var. Allah ve Resulüne, burası çok ilginç geldi bana, eziyet etmeniz sizin için doğru olamaz. Bu eziyete yukarıda, hani yemek geç oturuyorlar, kalkıyorlar, gitmiyorlar. O anlamda eziyet olabilir. Ama ayetin ikinci kısmına bakarsak, hani hanımlarıyla ilgili şeyde eziyet vermeniz diyor. Şimdi alemi bir eziyet olması zaten söz konusu değil ama ben burada oradan eziyetten şunu aldım. Peygamber Efendimiz hissediyor. Evet. İşte bu hissettiği aşağıdaki şeyler de var. Hissediyor. Ona eziyet veriliyor. Sizin için doğru olamaz diyor. Yani tabii ki yani normal Allah'ın herhangi bir evliya kuluna bile feraset veren Allah peygamberine nasıl bir hissiyat vermiştir? O hissiyatta da çok ağır ya. Ondan sonra onun zevcelerini de ebedi olarak nikah edemezsiniz. Neden? Anne. Yani Ashab suresinin ilk sayfasında geçiyor. Onlar müminlerin anneleridir diyor. Anneyle evlenilir mi? Haşa. Yani o anlamda da yasak edilmiş.
Bu ondan sonra ifadesi evlendikten sonra anlamında. Ondan sonra ifadesi mi yani?
Peygamber Efendimiz'in dünyasını değiştirmesinden sonra, ölmesinden sonra. Zaten yaşarken zaten evlenemez. Yani peygamberimizin bir şeyi hani değiştirme diye de ayet var. Boşama da yok. Şeyiyle. Ondan sonra yani vefatından sonra eğer böyle yaparsanız bu Allah katında çok büyük bir günah olur. Bu da bir kişi yani sebebin üzüllere de girmek istiyorum. Biraz tarihsel bilgi oluyor ama bir kişi peygamber Hazreti Ayşe ile evlenmek istemiş. Ve sahabe efendilerimiz acayip karşı çıkmışlar. Hani bu ayetinde onun net bir şekilde ve Allah katında çok büyük bir günah olur diyor. Hem anne olayı dolayından dolayı hem de şimdi peygamber efendimizin hanımı yani evleniyor başka biriyle bu şey olmaz. Yani ne derseniz deyin. 54. ayet İnne tuftu şey'en ev tuhfuhu. Evet, yukarıdaki ayetlere çok benziyor. Eğer bir şeyi açığa çıkarsanız da veya onu gizlerseniz de fe innallaha kâne bi külli şeyin alîmâ. Allah her şeye alimdir. Ben hemen Fatih Bey'in tebessüm ettiğini görüyorum. Hemen aklına Bakara suresi 284 geliyor. Siz diyor nefislerinizle kim diyor gizleseniz de aynı kelimeler geçiyor burada. Açığa vursanız da Allah ne yapacaktı? Onunla sizi hesaba çekecek. Evet. Şekilde. Allah dilediğini affeder, dilediğini mağfir eder, örter diye bir ayet-i kerime vardı burada da. İşte bu ayetleri, bu en sonunda da bunun şeyi yukarıdaki ayetlerle ilgili. Yani en azından o dönemdeki sahabe efendilerimizden, içinizden yani sahabe derken Peygamber Efendimiz'in yüzünü gören herkese sahabe denir. Yani sadece şeyler değil. Yani Medine'de, Mekke'de yaşayan, ziyaret eden hepsine, yani aklınızdan geçenlere dikkat edin şeklinde de bir şey var. Şu 55'i de okuyayım. Bu konu şey olsun. 56 daha evvel bahsettiğimiz bir şey. Haftanın finalini onunla yapmak istiyorum inşallah. Önümüzdeki hafta sezon finali olacak. Şeyde kaç dakika var ona bir bakayım. 3 dakika hemen şey yapayım. Ama diyor onlara günah yoktur. La öbür sayfa 425. Sayfa. Ve la cünaha aleyhinne. Onlara günah yoktur. Yani kime? Peygamber Efendimiz'in hanımlarına. Şimdi hani örtü altından konuşacaklar ya, emir geldi artık. Pek diyaloğa girmeyecekler şeylerle herhangi birileriyle. Ama istisnalar var. Hızlıca geçeyim. Arapçasını okumayayım. Babaları ile görüşmelerinde, oğulları ile görüşmelerinde, erkek kardeşleriyle görüşmelerinde, erkek kardeşlerinin oğulları ile görüşmelerinde, kız kardeşlerinin oğulları ile görüşmelerinde onlara günah yok. Bunlar erkekler. Burada amcayla dayı zikredilmemiş. Bunların zaten baba hükmünde olduğu söyleniyor. Zaten daha sonra hadisler var. Bu sadece ayetler değil. Hadislerde de Peygamber Efendimiz'in hanımlarının gelip şununla görüşebilir, buna görüşebilir değil de süt amcalarıyla bile Peygamber Efendimiz izin vermiş. Demiş ki ya o senin zaten amcan sayılır. Olur mu öyle şey gibi bir şey de var. Zikredilmemiş orada. Burada ilginç bir ifade var. Vela nisa'i hünne. Şimdi erkekleri anladık. Neden istisna olarak kadınlar zikredilmiş? Kadınları ile. Nisa kadınlar demek. Hinne onların kadınları. Burada da açıklamada şey var. Müslüman kadınlar ile. Şimdi aslında şimdi hicapla, hicap artından görüşün diyor. Yani onun zevcelerinden birine hacet istediğiniz vakit perde arkasından. Yani bu aslında kadınlara değil erkeklere bir şey. Ama ancak şunlar olabilir diyor. Şimdi akrabaları bahsediyor. Kadınlar ne? Bunu şöyle yorumlamışlar. Gayrimüslim bir kadınla da Müslüman kadının konuşurken dikkat etmesi gerek diyorlar. Hatta tesettür bahsinde kadınların biliyorsunuz iki tür tesettürü var. Bir, kadının kadına olan tesettürü, bir kadının erkeğe olan tesettürü. Kadının erkeğe olan tesettürünü biliyorsunuz. Kendiliğinden zahir olan, görülen kısımlar hariç olmak üzere bütün vücut tesettür kabul ediliyor. Bir de kadının kadına olan tesettürü var. Yani aynı oda içinde mesela affedersiniz hamamda falan yine ona da bir sınır getirilmiş. Deniliyor ki bir Müslüman kadın bir gayrimüslimle aynı ortamda olduğunda normal bir Müslüman kadın konumunda davranmaması lazım. Erkek hükmünde davransın diye de ikazlar var. Delil olarak da bunun sebepleri var tabii ki. Neden? Anlatma olayı var. Yani gördüğünü anlatma olayı var. Hatta deniliyor ki şeylere, sakın ha diyorlar bir toplulukta geçen kadınlara deniyor. Kadınlar arasında geçen bir şeyi kocanıza bile anlatmayın. Ya işte onun bir misafirliğe geldi, ya saçı ne güzelmiş bilmem ne, işte şöyle böyle denildiğinde neden onu erkekle paylaşacak? Şimdi burada istisnalar arasında Müslümanlar kadınlar istisna tutulurken diğer gayrimüslimanların da aynı erkekler konumunda olduğuyla ilgili de görüş var. Bana da isabetli geldi orada. Allahu alem. Ve ellerinin altında bulunan kölelerle la ma meleket eymanihim. Biliyorsunuz kölelerle ilgili şey yapılması mümkün değil. Aynı ortamdalar. Girip çıkmaları falan ne kadar denetlenecek? Yani hizmet ediyor, evini temizliyor, çocuğuna bakıyor, işte bir sürü şey yapıyor. Bunlar da istisna kapsamı altına alınmış. Ve diyor ki vettakînallah, Allah'tan ittika edin, sakının. Yani ne kadar takvalı olursanız bu hükümleri layıkıyla o zaman aslında yerine getirirsiniz. İnnallâhe kâne alâ küllü şeyin şehid. Allah da her şeye şahit olandır. Bak öbür tarafta rakip geçti. Burada şehit. Burada gözetmekle ilgili, gözetmek değil de gözetlemekle ilgili şehit esması burada daha önemli. Burada da peygamber hanımlarına aslında bir hitap var ama onların şahsiyetinde bütün kadınlara sosyal hayatta daha güzel tavsiyeler var. Biliyorsunuz evlerde kimo demeden açılıyor. herken kişilerle ev kıyafetleriyle görüşülüyor, şey oluyor. Biraz daha dikkat edilmesi konusunda, hatta İslami şartlara uygun olması konusunda da Allah-u Teala'nın peygamber hanımlarından örnekle bir şeyi var. Burayla beraber kadınlarla ilgili, evliliklerle ilgili, mahremiyetle ilgili birçok şey işledik. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i ve onun hanımlarını çok iyi anlayıp ona göre davranan ve güncel yaşantımızda da ona tavsiye edilen ahlak ilkelerini de kendi yaşantımızda olmasını nasip etsin inşallah. Sadakallahul Azim ayetler için El Fatiha.
Allah'a emanet olun.